Yine yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Yine otomotiv dünyasının kaynağını sizlere tek bir videoda en önemli haberleri vermeye çalıştığımız bir bölümde karşınızdayız. Sevgili Barış, sen de yakın zamanda aslında bugün de haberlerin de olduğu ve aynı zamanda videosu yayınlandı mı?
Megane E-Tech sanırım, ondan bahsediyorsun. Evet, yayınlandı.
Yayınlanan bu video ile de ilgili aslında konuşalım. Bir etkinlikteydin. Renault'un yeni Megane E-Tech, ki daha önce burada konuşmuştuk. Onunla ilgili etkinliğe de gittin. Güzel bir etkinlik oldu. Onu o haberle konuşacağım ama hemen şimdiden söyleyelim. Lütfen kaçırmayın. Bununla ilgili videomuz yayınlandı. Aynı zamanda Tiggo 7 Pro incelemesi de yayınlandı. Sevgili incelediği. Gerçekten çok keyifli, tatlı bir inceleme oldu. Onun için de teşekkür. Aynı şekilde Renault Megane E-Tech için de bir videomuz var. Onu da sevgili seyircilerimize kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Ve hemen haftanın ilk haberi, hemen arkamda burada görüldüğü üzere ben de paylaşayım. Şöyle bizi aslında heyecanlandıran bir haber oldu. En azından hoşumuza giden bir haber. Evet, işte görüntüde görüldüğü üzere Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk bir görüşme gerçekleştirdi. Bizi neden ilgilendiriyor?
Zaten bizim Elon Musk'la daha önceye dayanan çeşitli ilişkilerimiz var, biliyorsun. Bizim işte gönderdiğimiz uydular falan son dönemde hep SpaceX tarafından fırlatılıyor. Bu yönde bir işbirliğimiz vardı. Zaman zaman Erdoğan'la zaten Elon Musk da hani bu ve bunun gibi konular üzerine bir araya geliyorlar. Yine işte yanılmıyorsan New York'taydı bu Türk evi. Orada bir buluşma gerçekleştirdiler. Bu buluşmada farklı başlıklar var işte. Neler bunlar? Starlink üzerine konuştular. Tabii otomotiv dünyası ilgilendiren tarafında da Tesla üzerine, Tesla'nın Türkiye'de bir fabrika kurması üzerine Recep Tayyip Erdoğan Musk'tan böyle bir talepte, istekte bulundu. Türkiye'ye yatırım yapması yönünde. Artık yani Tesla tarafında bu nasıl karşılanır? Eğer Türkiye'yi bu görüşmeden sonra bir seçenek haline getirirler mi? Ya da seçenekse daha güçlü bir konuma getirir mi bilmiyorum ama bu görüşmeden sonra mesela Starlink tarafında bir atılım yapıldı. İstersen onu senden bir duyalım abi. Ne abi oldu? Hemen, nasıl bir gelişme oldu?
Elbette. Yani Starlink tabii hepimizin aslında kullanmak istediği uydu internet çözümü. Yakın yörüngedeki uydu internet çözümü. Çok iyi bir alternatif internet erişimi için. Ve Starlink de Türkiye'de yoktu. Ve bu görüşmeden sonra Starlink tarafından Amerika'da bir iş ilanı açıldı. Destek elemanı olarak, Türkçe ve İngilizce müşteri hizmetleri elemanı olarak bir ilan açıldı. İlanda tabii sosyal medyada çok konuşuluyor. Konuşulmaya da şu an devam ediyor olabilir biz bunu çekerken.
Maaşı ne kadar abi?
Bu yüzden konuşuluyor zaten. 120 bin TL'lik bir 120 bin TL'ye Starlink'te çalışmak ister misiniz tarzında bir şey var ama aslına bakarsan detaylara girdiğinde işin uzaktan değil Amerika'daki Kaliforniya büyük ihtimalle ya da işte SpaceX neredeyse orada olacağından bahsediyor. Dolayısıyla SpaceX tabii Kaliforniya'da olmayabilir bu arada, ben Kaliforniya dedim, yanlış da söylemiş olmayalım. Houston'da olabilir diye bir tahmin NASA'dan sef söylüyorum. Dolayısıyla aslında ilan Amerika için geçerli. Şu an böyle baktığımızda yerinde çalışma diye, uzaktan ilan değil diye özellikle belirtmişler altına.
Türkiye'de olsa güzel olurmuş. 120 bin TL, oh temiz tertemiz böyle.
Ya tabii tertemiz, kemiksiz 120 bin TL gerçekten çok iyi olmuş. Herhangi bir müşteri hizmetleri için bence olağanüstü para. Ama tabii Amerika için baktığında çok büyük ihtimalle hani böyle bugün için hesaplarsak zannediyorum 4000 dolar tarzında bir şey geliyor. Yani orası için aslına bakarsan neredeyse asgari ücretin biraz üstünde bir rakam. Yani çok özel bir rakam değil. Kötü bir rakam değil ama uzaktan yapıldı. Daha doğrusu mesai saatleri esnek mesai saatleri görünüyor. Çünkü ilanında böyle bir detay var. Öyle baktığın zaman geleceksin, sadece oturduğun yerde bu işlemi yapacaksın diye çok böyle kalifiye bir iş olarak görünmeyebilir. O yüzden olabilir ama tabii başka ne gibi artıları var? Amerika'da bu tip işlerde aslında sadece maaş değil, onun dışında sağlıkla ilgili detaylar da önem kazanıyor. Çünkü buradaki gibi bir şey konusu yok orada. SGK tarzında bir sistem yok. O yüzden orada dengeleri değiştiren şeylerden bir tanesi de sağlık sistemine verdikleri sigorta. Özel sigorta diyelim hadi bugün için buradan bakarsak. Özel sigorta. O tip şeyler var mı bilmiyorum ama tabii bu şu bizim için sadece en önemli kısmı. Türkiye'de bu hizmetin, ki BTK'ya da zaten başvurmuştu Starlink. Bu hizmetin Türkiye'de verilmesi için adım atılmış oldu. Bence birçok açıdan, yani sadece ev kullanıcılarını ilgilendiren bir durum değil bu da elbette. Bu normalde işte aslında dışarıda kullanabileceğimiz, her yere gittiğimizde kullanabileceğimiz bir internet haline gelebilir. Bu internet tabii ki mobil kullanıcıları daha çok ilgilendirebilir. Mobilden kastım otomotiv ile, otomobil anlamında veya işte yürüyerek dağ, bayır bir yere gittin. Oradaki internet anlamında işimize yarayabilir. Uydu internette önemli olan şeylerden bir tanesi uydunun gökyüzünü görmesi ve uyduyla iletişim kurması. Yakın yörüngedeki uydular da bu anlamda kolaylık sağlıyor. Sadece aslında Starlink yok. Dünyada Amazon'un da bir hizmeti var böyle. Yakın dönemde belki de daha fazla Starlink ile ilişkilendirebileceğimiz uyduları zaten görüyoruz ama daha da fazlasını görebiliriz. Ama bizim için önemli olan şey bunun Türkiye'de hizmete girecek olması, bir alternatif evet. olarak değerlendirmesi iyi olabilir. Amerika'daki fiyatlandırılması tabii ki Türkiye'de kullanılması daha zor. 150 dolar idi yanlış hatırlamıyorsam. İlk kurulum bedeli ne kadardı? 1000 dolar mıydı? Hatırlamıyorum ama böyle bir şeydi. İlk başvuru bedeli yüksekti.
O civarlarda var sanırım.
Evet. O yüzden Türkiye için çok kolay değil hemen geçmek ama dün de tabii Türk Telekom zam yapmıştı evvelsi gün. Böyle karşılaştığını bilmiyorum nasıl olacak ama yani en azından diğerini dolara endeksli olarak düşünebiliriz. O yüzden ne kadar evet. iyi olur bilmem ama en azından bir alternatif olarak mutlaka hayatımıza yer alabilir. Bu açıdan önemli. Peki bu yani bu tarafta otomotivde ilgilendiren, mobil dünyayla ilgilendiren tarafı değil mi ama esas bizi ilgilendiren tarafı Tesla ile ilgili olmalı. Ne dersin? Ne bekliyoruz orada?
Şimdi şöyle görüşmenin sonrasında tabii ki hani görüşmenin olumlu geçtiği söyleniyor ama hani ne açıdan olumlu geçti? Mesela dediğim gibi Tesla tarafında Elon Musk böyle bir Türkiye'ye yatırım yapma konusuna yanaşır mı? Bence seçenekler arasında değerlendirebilir. Çünkü biliyorsun son dönemde özellikle Çinli üreticiler tarafında da gözde ülkelerden bir tanesi Türkiye. Seçenekler arasında değerlendiriliyor. Hmm. Tesla tarafında da değerlendirilirse bizim açımızdan çok güzel olur. Zaten istihdam kısmını şu anda geçiyorum. O zaten çok bilinen bir şey. Onun dışında ne olur? Tesla modelleri ülkemizde şu anda oldukça popüler. Zaten Tesla Model Y var şu anda zaten bir tek. Ve hani yollarda bol bol görüyoruz. Şu anda 2.3 milyondan başlamasına rağmen bu fiyat evet. oldukça yüksek. Ama ben yollarda çok fazla Tesla Model Y görüyorum.
Kaç para almıştı? İlk açıklandığında kaç paraydı fiyatı? 100 müydü? 1.300 müydü? Neydi?
1.300 olabilir. Evet. O civarda bir şey olabilir.
Tamam.
O dönemde şeyle böyle aşağı yukarı kafa kafaya geliyordu. Togg'la kafa kafaya geliyordu ama şu anda tabii ki makas biraz daha açıldı.
Evet.
Eğer şey ne olursa olur? Türkiye'de fabrika açarsa bu otomobiller Türkiye'de üretilirse tabii ki bu bizim Tesla modellerini daha ucuza almamız anlamına geliyor. Model 3'ü Çin'de evet. üretildiği için Türkiye'ye getiremiyor şu anda ilave gümrük vergisi dolayısıyla burada üretirse Model 3'ü de görebiliriz. Bunun dışında Tesla biliyorsun gelecekte 2025-2026 yıllarını böyle 25 bin dolar civarında daha ucuz bir elektrikli otomobil üretmeyi planladığını sık sık dile getiriyor. Eğer bunun üretimini Avrupa'da ve sonrasında işte Türkiye'de
Hindistan'da,
yaparsa
evet, insan rakiplerden bir tanesi galiba.
Evet, çok çok iyi olur bizim için. Daha uygun fiyatlı. Tesla çünkü bu konuda çok popüler ve hani elektrikli otomobil tarafında güvenilen bir marka. Daha ucuz bir elektrikli otomobilde Tesla'nın bu Avrupa ve ülkemizdeki varlığını da güçlendirecektir, büyütecektir diye düşünüyorum. Umarım böyle bir yatırımı değerlendirirler.
İnşallah. TOG için bir tehdit olur mu sence?
TOG için bir tehdit olur mu? Bence olur gibi. Çünkü gerçekten çok popüler Tesla ve şu anda zamanında verdiği üretim adetlerini, üretim sözünü bile karşılayamayan bir markadan şu anda Avrupa tarafında en çok modelye 5 aydır üst üste en çok satılan, sadece elektrikli otomobil tarafında söylemiyorum, toplam satışlarda İçten yanmalı motorlu araçlar dahil 5 aydır en çok satılan model halinde çok popüler. Ülkemizde de tekrarlıyorum popülerliği yüksek. O yüzden bana göre hani biraz yerli üretim tarafında da Tesla buraya gelirse açık bir tehdit olabilir TOG için.
Yerli yabancı herkes için tehdit olacağı açık. Çünkü şu anda bile dediğin gibi zaten aşikar bir tehdit olduğu etrafına bakınca görünebiliyor. Yani bu evet. çok net. Ve hani başarısı kanıtlanmış bir otomobil. O yüzden de haliyle bunu tercih etmesi insanların çok daha makul bir durum. Yani içten yanmalı da veya hibritte bir şey tercih etmiyor da elektrikli araç arıyorsa ya ben bu işin kralını alayım derse eğer diyeceğiniz evet. yok. Fiyat avantajı da olursa, Türkiye'de de üretilirse, vergi avantajı olursa zaten çok bir şey düşünmemize artık hiç gerek kalmayacak. O yüzden tabii insan böyle bir gigafaktörü Türkiye'de görmek ister. Çünkü bu geleceğin en azından hala bile bilinen şeylerden bir tanesi. Elon Musk dünyanın en zengin kayıtlı kişisi. Böyle baktığın zaman da Tesla'da geleceğin en önemli markalar arasında yer alıyor. SpaceX'te sen diğerlerini katsan yanında Starlink'te şuydu buydu ekosistem olarak düşünürsen gerçekten Türkiye'de olması bir avantaj olur. Ve başka evet. markalarına dikkatini çeker. Burada bir Tesla ile ilgili zaten Dogla bahsettiğimiz konuştuğumuz şey elektrikli otomobillerle ilgili bir ekosistem oluşuyor zaten. Böyle bir şeyin gelmesiyle Türkiye bu anlamda iyi bir hub dediğimiz bir dönüm dağıtım noktası haline gelebilir. Üretim anlamında da bir hareket getirebilir. Ne bileyim işte Bursa için hep böyle konuşuyoruz. Bursa malum bir otomotiv şehriydi. Yavaş yavaş o konuda belki değişiyor mu işler falan diye düşünürken böyle bir hamle her şeyi değiştirir. Bence çok önemli, çok kritik bir konu. Umarım Starlink'te olduğu gibi hızlıca BTK'ya başvurdukları gibi biz de buradan bir pay alırız. Çünkü Amerika'nın Çin dışındaki yani sen de Çin'in dışına çık dediği birçok konu var. Birçok şirkete bunu söylüyor. En önemlileri Apple ve Tesla. Tesla'ya evet. da bunu söyledi. O yüzden Tesla'nın Hindistan dışındaki en önemli seçeneğinin Türkiye olmasını ümit ediyorum. Umarım o gücü şu zorlu dönemde umarım bunu yakalarız. Teşekkür ederiz bu haber için. Evet. Ve geçelim sıradaki diğer haberimize madem.
Sıradaki haberimize geçelim şu anda. Böyle Tesla'dan artık ülkemizde uzun yıllardır satılan en popüler otomobillerden, en uygun fiyatlı otomobillerden biri olan Clio'ya.
Gel şöyle bakalım Clio.
Gelişme yaşandı kısa süre önce, hatta 2 gün önce. Makyajlı Clio zaten tanıtılmıştı geçtiğimiz aylarda. Şimdi zaten Bursalı ülkemizden çıkıyor ve resmi olarak Türkiye'de de satışa sunuldu. Fiyatları hemen söyleyeyim. 826.900 TL'den başlıyor. Aslında bu arada donanım isimleri de değişmiş. Telaffuz etmesi biraz zor hale gelmiş. Equilibrium sanırım.
Equilibrium.
Giriş seviyesi ve ardından Evolution paket geliyor. Bunların fiyatlarını daha önceki makyajsız versiyonla aynı tuttuklarını söylüyorlar. Tabii ki üstünde daha sportif tasarıma sahip olan Tecno Esprit Alpine daha önce Austral'le birlikte görmeye başladığımız sportif tasarıma sahip bir versiyon. Onun da fiyatı 1 milyon TL'nin üzerine çıkıyor. Bana göre burada şey çok dikkat çekiyor. Artık yani hibrit versiyonunu görmüyorduk Clio'nun ülkemizde. Çünkü aradaki benzinli versiyonlarla aradaki makas çok açılıyordu. Onlara göre çok yüksek olduğu için yani tüketicinin bunları tercih etmeyeceği açıkça söyleniyordu. Ama artık biz daha önceki bir toplantıda da hangi toplantıda olduğunu hatırlamıyorum. Renault yöneticilerinden şöyle bir bilgi almıştık. Aradaki makas artık kapanıyor benzinlerle hibritler arasında. O yüzden hibriti de Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz demişlerdi. Şimdi bu 145 beygirlik E-Tech full hibrit modeli de fiyat listesinde 1 milyon 248.900 TL'den görüyoruz. Yani bana göre alınabilecek en iyi seçeneklerden evet. biri. Ama tabii ki fiyatı mutlaka yüksek. Çünkü yani 1 milyon
250... Yüksek fiyat diye bir şey mi kaldı Barış'cığım? Yüksek evet. fiyat mı kaldı Allah'ını seversen?
Ama şöyle de bir şey var abi.
1 milyon deyince şey diyorsun. Ha 1 milyon araba 1 milyon falan. O artık oldu evet. yani.
Evet ama şöyle de bir gerçek var. Şu anda 1 milyon 300-1 milyon 400 bandına yani bunun biraz üzerine Chery'de SUV, C-SUV alıyoruz. Tiggo 7 Pro ya da işte Omoda 5.
Bozansın Barış evet.
Evet yani bu seviyelere farklı şeyler de tabii ki burada müşteri tercihine kalıyor. Chery markasına güvenirsin güvenmezsin. Renault tabii ki servis ağı bakımından parça güvenilirliği bakımından her konuda şu anda Türkiye pazarı özelinde Chery'ye göre daha güvenilir. Ama Chery de yavaş yavaş bunu aştığında mesela aşacağını düşünürsek önümüzdeki yıllarda gerçekten iki model kafa kafaya geliyor. Birisi SUV birisi de kompakt hatchback.
Yani evet düşünmezsin bile neredeyse yani böyle baktın düşüneceğin şey bence şu olur biri senin az önce söylediğin güven meselesi ikincisi de yakıt meselesi yani evet. bunlara bakarsın uzun vadede ikisi de uzun vade konu bu arada bunların
tabii ki.
Yani birisi tabii hemen alır almaz kullanmaya başlar başlamaz ortaya çıkacak bir konu ama şimdi gerçekten ikisi insanı çok zorlar yani bir seçenek olarak baktığında çok birbirine çarpışan ve birbirini bu anlamda yıkabilecek bir konu. Hı-hı. Böyle küçük bir otomobil almaktansa Clio'dan bahsediyoruz yani işte giriş seviyesi küçük bir otomobilden bahsediyoruz. Evet çok güzel görünüyor bu arada ben çok sevdim tasarımını gerçekten yani büyük bir değişiklik yok evet ama büyük bir değişiklik de var bir taraftan çünkü
ön yüzü epey değişmiş zaten evet. makyajlarda genel olarak yapılan değişim bu ön tarafa oynar doğru. markalar
doğru
Renault da burada güzel bir iş çıkarmış
Renault bence. Yani Clio zaten güzel bir araç bu arada. Yani Hani bizde şu an en çok Egea ve Clio, değil mi? Doğru biliyorum.
Evet.
Her ikisini biliyoruz. Böyle baktığında Clio daha genç kitleye hitap eden, biraz daha dinamik insanlara hitap eden bir araç olarak görünüyor. Bunun zaten sedanını yaptık. Clio'nun sedanını yaptığında çok çirkin oluyor. Her zaman benim bildiğim, aklıma gelen, ne kadar sedan Clio varsa hep en çirkin arabalar arasına giriyor maalesef. Ya tabii yani kullanırsın, o anlamda bir sıkıntı yok ama maalesef bu araç böyle güzel. Yani bunu
Evet.
böyle kabul etmek lazım. O yüzden sedan, Türkiye'de sedan seven bir memleket. O yüzden zannediyorum Egea hala çok iyi, ama kötü olmasın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu da keyifli görünüyor. Ama senin söylediğin olay da Çinli otomobillerin böyle bir yani Chery özelinde konuşmak gerekirse her 3 modelinde gerçekten bunların yanında çok rahatlıkla tercih edilesi tarafları ağır basıyor. Yani bu
Evet.
araçların yanında ağır basıyor. Ama bu araçlarda işte Türkiye'de Türkiye'ye daha çok katkı veriyor diye bir endişe ediyoruz. Biraz buralar zorlu alanlar. Özellikle böyle zor fiyat, zorlu ekonomik koşullarda haliyle biraz daha insanı düşündürüyor. Bence Chery'nin kaybedeceği tek yer, böyle bakarsak, yakıt tüketimi olur. Çünkü Renault Clio ile her zaman çok az yakan bir araçtı. Şimdi artık
Gerçekten
hibritle ne
öyle.
olur ne biter bilmiyorum ama Egea hakeza ondan çok daha fazla yakıyor değil. Ama tabii ki doğal olarak daha büyük bir otomobil olduğu için biraz da, hatta motoruyla da ilgili konuşmuştuk. Motoru da biraz sanki Chery'lerin daha iyi olsa mıydı diye konuştuğumuz için söylüyorum. Biraz oradan, motor derken kötü değil ama yakıt anlamında biraz daha yakıtı yüksek, ama bastın mı da gidiyor demiştin sen. Chery Tigo 7
Evet.
Pro'nun incelemesini lütfen izlesin sevgili seyircilerimiz. Biraz zorlu bir konu. Çıkalım buradan diyeceğim ama senin ekleyeceğin bir şey varsa çok uzatmayayım diye çıkmak istiyorum. Gerçekten çetrefilli bir konu.
Şöyle şimdi zaten hani bolca seçenek var. İşte normal atmosferikten turbo benzinliye işte otomatikten manuele en üst seviyede dediğim 145 beygirlik tam hibrit versiyon var ki Toyota diyorum. Toyota andırayım. Renault
Çok güzel.
burada %40'a varan bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında bir de 100 beygirlik bu turbo benzinli motorun LPG'li, fabrika çıkışlı LPG'li versiyonu var. Şu anda ben listede onu göremiyorum. İlerleyen dönemde mutlaka o da Türkiye pazarına gelecektir. En güçlü seçeneklerden birisi o olacak bence. Çünkü
%100
neden
katılıyorum.
bunu diyorum? Hibrit gerçekten çok güzel bir seçenek bana göre ki bu hafif hibrit bile değil, tam hibrit. Gerçekten güzel bir tasarruf sağlıyor ama şu anda onun fiyatı yüksek. Benzinli taraf, benzinli artık akaryakıt fiyatlarından görüyoruz. LPG burada uygun fiyat olmasıyla mutlaka öne
Öne
çıkacaktır
çıkabilir.
diye düşünüyorum. En
Fabrika
güçlü
çıkışlı
o da
olduğu
olmalı.
için de, evet, fabrika çıkışlı olduğu için de çok güven veriyor kullanıcıya. O da çok önemli. Bence böyle sunulması garanti anlamında, güven anlamında artı değer sağlıyor. O yüzden
Evet.
dediğin gibi oyunu değiştirebilir orada. Haklısın.
Mutlaka
Evet.
çok güçlü bir koz olacaktır Clio tarafında.
Evet, güzel. Doğrusu içi de tatlı zaten, biliyoruz aşağı yukarı. Yine
Evet,
bu arada kumaş.
tasarımını ve donanımlarını daha önce görmüştük zaten
Evet.
tanıtıldığında. Hani onlara çok girmiyorum şu anda.
Tabii.
Bizim için
Yine
önemli olan
kumaş
fiyatı.
görüyorum bu arada. Hani hatırlıyor musun? Geçen konuştuk seninle. Hangi otomobil için konuştuk? Geçen bölümde konuştuğumuz kumaş, gene böyle hissediyorduk şeyde, dashboard'da, kokpitte, orada tam şey bölümünde, içerideki,
Üreticiler yavaş yavaş bu detaylara geçiyor
evet,
işte. Daha çok geri
geçiyor.
dönüştürülmüş, sürdürülebilir malzemelere odaklanıyorlar. Deri kullanmamaya çalışıyorlar genel olarak. Bu da
Evet.
işte bu tarafta
Alpin yine, evet.
kumaş malzemelere geçiyorlar.
Okey, peki. O zaman ben böyle fotoğraflara geçerken sen de lütfen diğer konuya gel, ki zaten o da yine Renault. Onu da
Evet.
aslında anlatacağın çok şey var. Çünkü zaten o etkinlikteydim. Megane E-Tech.
Evet, Megane E-Tech %100 elektrikli. Zaten bir süredir pazarda ancak Türkiye'ye gelmesi biraz zaman aldı. Hatta videoda da ben üstüne basa basa söylüyorum. Bu çok güzel bir kokpit tasarımı var. Güzel bir böyle güzel çapta ve tasarımda bir direksiyon simidinin hemen arkasında L şekilli tamamen dijital bir panel. Bu tasarımı aslında Renault bu Megane E-Tech ile geçti ama biz Türkiye'de ilk defa Austral lanse edildiği için onunla birlikte gelmiş gibi gördük. Aslında Renault'un hem tasarım tarafında hem teknoloji tarafında bambaşka bir noktaya evrildiğini gösteren bir model bu. Kaldı ki isim olarak da zaten Renault tarafında ikonik hale gelen, Clio ile birlikte ikon haline gelen Megane isminden söz ediyoruz. Bence elektrikli tarafta Megane isminin bu şekilde devam edecek olması hani gayet güzel bir algı olmuş diyebilirim.
Çok doğru.
Yani bununla ilgili aslında bahsedilebilecek çok şey var. Türkiye'de ben Van'daki lansmanına katıldım ve deneyimleme şansı elde ettim. Gerçekten çok beğendiğim, çok hoşuma giden performans, konfor, hani her alanda birçok şeyi hoşuma giden bir model oldu. Her şeyini burada söylemeyeceğim. Hani izlemek
izleyin. Fragman burası. Lütfen. Geçen sefer Tiggo 7'de yaptığımı şimdi söyleyeyim ben de. Tiggo 7 Pro için yaptırmıştım. Aynı şeyi yine söylüyorum. Evet, fazlası olmasın. Çok doğru. Detaylı incelemeyi Donanım Haber'in YouTube kanalında DH Plus'ta mı yayınladık? DH'de mi yayınlamıştık?
DH Plus'ta.
Mükemmel. Donanım Haber Plus, Donanım Haber Artı, DH Artı kanalında izleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Veya tabii yani siteye girin. Siteden de zaten haberle beraber de görebiliyorsunuz bu arada.
Evet. Bu arada fiyatını söyleyeyim. Fiyatları lütfen. Zaten sürpriz değil. Evet. Tekno versiyonuyla 1 milyon 499 bin TL'den başlıyor. Üst seviyedeki ikonik versiyonuyla 1 milyon 599 bin TL'ye kadar çıkıyor. Şunu da belirteyim.
Çok pardon. 1.499, 1.599 doğru mu?
Evet. Evet.
Arada yani 100 bin TL fark var. Milyona, 1.5 milyona 1.600'e tam elektrikli bir araçtan bahsediyoruz.
Evet.
Güzel görünüyor aslında fiyat.
Gerçekten fiyat olarak güzel. İkonik pakette ondan bahsedeceğim. Şu anda iki versiyonda %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Elektrikli otomobillerde biliyorsun ÖTV tarafında daha düşük bir vergilendirme var. Doğru. Ama ikonik versiyon şu anda bir zam hamlesiyle, fiyatın yükselmesiyle %40'lık vergi dilimine girebilecek seviyede. O yüzden hem zamla birlikte hem de vergi diliminin yükselmesiyle birlikte bu versiyonda hani büyük bir artış görebiliriz. Şu an fiyatı çok iyi bence. Hani Tekno'ya göre
koş
sunduğu ekstra donanımlarına çok güzel bir fiyatı var.
Alabiliyor muyuz şu an? Çıktı mı piyasaya?
Şu anda piyasaya çıktı, evet.
Hadi bakalım. Koy, tamam.
Tabii bayilerde bulunur mu orasını bilemiyorum. Şu anda hala bulunurluk sorunu devam ediyor markalarda. Böyle bir
kapı kolları gizli. Ben böyle hızlıca bir şeye bakacağım. İki şey dikkatimi. Kapı kolları gizli. Tatlı olmuş. Arka kapı zaten alıştığımız şekilde. Fakat iç mekandaki ayna dikkatimi çekti. Ayna kamera zannediyorum değil mi? Doğru biliyorum.
Evet, dijital dikiz aynası.
Evet. Yani şimdi dijital dikiz aynası aracın içerisindeki nerelere, ne kadar da çok fotoğraf var, ne güzel. Aracın içindekileri görmüyorsun böylece. Arka koltuklakileri görmüyorsun. Direkt olarak dışarıyı görmüş oluyorsun. Sanki sürücünün dikkatinin dağılmaması açısından da iyi bir konu gibi geldi bana bu. Yani çünkü öyle, arkaya bakmadan, yani çünkü bazen oluyor ya, konuşuyorsun mesela, arkada sana bakıyor aynadan. Sanki bunu engeller gibi diye düşündüm. Aklıma o geldi. Çok küçük bir detay ama.
Çok güzel bir özellik. Zaten benim de hani üstüne basa basa anlattığım bir özellik videoda. Ben çok beğendim. Deneyimleme şansı elde ettik. Alt tarafında farklı düğmeleri var. Bu aynayı işte parlaklığı olsun, farklı ayarları olsun, bunları da ayarlayabiliyorsun. Bir de şöyle güzel bir şey var. Ben bunu dijital ayna olarak kullanmıyorum diyebilirsin. Hemen altta mandalı var. Mandalı çektiğinde bu kameradan çıkıyor ve deneyimleme şansı elde ettim orada. Gerçekten normal, standart bir dikiz aynası şeklinde kullanabiliyorsun. Arka camı öyle bir şekilde ayarladığında.
Çok iyi. Evet, aynen, bu arada güzel görünüyor. Şey bayağı detaylı. Yani. Süper, evet. Bunun daha fazla detayını rahatlıkla tabii ki DH Plus'taki videomuzdan, senin hazırladığın videodan rahatlıkla izleyebilirler, detayları görebilirler. Çok teşekkürler.
Otomobille ilgili merak edilen birçok şeyi sorduk. Orada işte çok merak ediliyor. Isı pompası var mı yok mu? Neden bazı donanımlar eksik? Mesela işte cam tavanı neden eksik? Neden elektrikli bagaj kapağı yok? Tarzında birçok soruyu, ben merak edilen soruları Renault yetkililerine ilettim. Bunlarla ilgili cevaplar aldım. Bunların hepsinin cevabı videoda var.
Şahane. Peki, çok güzel. Hakikaten benim de hoşuma gitti. İyi detaylar var. Keyifli detaylar var. Senin incelemeni de henüz izleme şansı bulamamıştım. Bahaneyle şimdi onları bulacağımı düşünüyorum. O yüzden pek keyifli.
Hemen
heyecanla
izleyelim.
İzleyeceğiz. Hemen izleyelim. Okey. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz efendim. Megane E-Tech %100 elektrikli araçla ilgili haberleri DH Donanım Haber sayfasına alabilirsiniz. Sıradaki haberimiz nedir peki?
Sıradaki haberimiz yine yeni bir otomobil ama henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Daha yeni tanıtıldı. Yeni nesil Volkswagen Tiguan'dan bahsediyorum. SUV dediğimiz zaman, kompakt SUV dediğimiz zaman altla ilk gelen modellerden bir tanesi. Uzun dönemdir piyasada ve şu anda 3. nesliyle karşımıza çıkıyor. Bambaşka bir tasarımı var. Bambaşka diyorum. Neden? Çünkü Volkswagen bunu Passat'ta da yaptı. Passat biliyorsun artık sedanı yok.
Evet.
Variant isimli station wagon versiyonuyla devam ediyor yola Avrupa'da ve Amerika'da. Baktığımız zaman onunla birlikte Tiguan'ın da aslında Volkswagen'in ID isimli %100 elektrikli modellerinin tasarımına, onlardaki yuvarlak hatlara biraz daha benzemeye başladığını, onlara doğru geçiş yapmaya başladığını görüyoruz. Çünkü ön yüz bunu açıkça belli ediyor. Mesela ID4 var. Yine Volkswagen'in %100 elektrikli otomobil tarafındaki SUV'si, kompakt SUV'si. Ön taraftan baktığımızda iki modeli birbirine benzetmek, bunların kardeş olduğunu düşünmek mümkün. Önceki Tiguan'da böyle bir şey çok mümkün değildi. Ama bu nesilde artık bunu rahat bir şekilde görüyoruz.
Tamam. Evet, güzel. Hayırlı olsun. Ben nedense böyle bir an bakınca yani yeni bir tasarımdan ziyade hatta yani Togg'u da görüyorum. İşte birçok Porsche'dan da Cayenne de görüyorum. Yani sanki böyle benzer bir şey var. Yani çok benzer bir tasarım böyle baktığında.
Evet.
Aşina olabileceğin. Ama tabii bu da kötü bir şey değil. Yani insanlar zaman zaman böyle hani gözüne aşina olan bir şey istiyor. Ön tarafta zaten artık boydan boya LED görüyoruz. Onu bütün Volkswagen'lerde de görmeye başladım. Hı-hı. Görünüyor. Hayırlı olsun. 2024'te Türkiye'de görür müyüz? Bakalım ne kadara görürüz? Onu da göreceğiz umarım.
Evet. Biraz teknik detaylarından bahsedeyim. Ben... Ondan sonra sıradaki haberimize geçelim hemen. Tamam. Önceki haberlerde çok uzattık. Bunları fazla uzatmayalım. Tamam. Benim Tiguan'da en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit seçeneklere yer verilmesi. Tabii ki bunun dışında birçok motor seçeneği de mevcut. İşte 1.5 TSI'lar, artık 48 volt hafif hibrit desteğine sahip bolca hibrit desteği mevcut. Ama plug-in hibritler gerçekten bu noktada öne çıkan seçenekler. Neden böyle diyorum? Şimdi birincisi zaten 19.7 kWh saatlik bir bataryası mevcut ki diğer şarj edilebilir hibrit otomobillere bakıldığında bu oldukça yüksek bir kapasite. Ve WLTP'ye göre 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Yani çok rahat bu otomobili aldığınızda şehir içi ihtiyacınızı, işe gidip gelme, markete gitme ya da şehrinizde ya da çok yakın başka bir şehre gitme gibi yolculuklarınızı sadece elektrikli olarak tamamlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay bence. Bunun dışında 11 kW AC şarj, yani yavaş şarj dediğimiz desteği bulunuyor ki yine çok fazla plug-in hibrit araçta olmayan DC hızlı şarj desteği de mevcut 50 kW'a kadar. Bu da çok önemli bir detay. Bu ne demek oluyor? Yani bataryanız zaten büyük değil. 50 kW'lık DC hızlı şarjla bataryayı çok daha hızlı doldurabileceğiniz anlamına geliyor. Benim en beğendiğim versiyonlar bunlar oldu. İki farklı güç seçeneği sunuluyor. Yanılmıyorsam 201 beygir ve 262 beygir olarak iki farklı plug-in hibrit seçeneği sunuluyor. Bunlar çok güzeller. Tabii ki yine daha önce olduğu gibi 4Motion 4 tekerlekten çekişli veya önden çekiş seçenekleri var. Birçok teknoloji, yeni teknolojiler var. Matrix LED far opsiyonu var. Gerçekten hem teknik hem de tasarım anlamında güzel bir araç olmuş diyebilirim.
Şahane. Evet. Ben de şimdi detaylara bakıyorum. Keyifli görünüyor. İçi de güzel görünüyor gerçekten farklı modellerde. Evet. Ve işte yine spor modları, bu ekranlardaki kullanım farklılıklarını görüyoruz. Kenardaki detaylar hoş. Yine görüyoruz. Evet. Keyifli, güzel bir araç olmuş gerçekten. Detayları da bu arada, farklı detayları da yine donanmaber.com'daki haberden de sevgili seyircilerimiz görebilirler diyorum. Ve evet, sırada Almanya'dan evet, Japonya'ya uzanıyoruz. Yeni Honda'ya Türkiye'de sevilen, evet, Türkiye'de sevilen bir marka Honda'ya uzanıyoruz. Nedir Honda'nın CR-V'si değil de bu sefer alfabenin sonundan var. ZR-V'si ha?
Evet, ZR-V ya da ZR-V. ZR-V. Ne, nasıl isimlendirmek evet, ZRV de diyebilirsiniz.
Evet, tabii de o ZRV.
Şimdi zaten Honda bu modelin duyurusunu 2022 yılında, yani geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapmıştı. Ben böyle bir otomobil Avrupa pazarında böyle bir otomobil satışa sunulacağım diye duyurusunu yapmıştı. Aslında bu otomobilin tasarımı tanıdık. Neden tanıdık? Hemen ondan bahsedeyim. Kuzey Amerika pazarında bizim normalde bildiğimiz HR-V modeli bu tasarımla satılıyor. Yani Avrupa'da ve bizde satılan HR-V'den çok farklı. Ama Honda aynı tasarımı Çin'de ve Avrupa'da ZR-V olarak satışa sunmayı düşündü. Yani baktığımız zaman biraz karmaşık hale geliyor bütün pazarları.
Doğru.
Ama Avrupa özelinde düşündüğümüzde bu otomobil ZR-V ve bir C segment SUV ürün gamında da şu anda HR-V ve CR-V'nin arasında konumlandırılıyor boyut olarak. Burada benim özellikle dikkatini çekmek istediğim konu fiyatı. Çünkü Honda'nın yenilikçi EHEV hibrit sistemine sahip olan bir araç ve lansmana özel tek bir fiyat var. 2 milyon 625 bin TL'den başlıyor tabii ki opsiyonlar hariç. Bu bana biraz yüksek bir fiyat geldi. Hatta biraz değil, bayağı yüksek bir fiyat geldi. Çünkü piyasada gerçekten çok fazla rekabet var, çok fazla model var. Hani Honda'nın da hibrit olmasına rağmen bu fiyatla giriş yapması pazara bana göre biraz riskli bir adım olmuş.
Evet, hakikaten katılmamak elde değil. Az önce bahsettiğimiz fiyatlardan sonra tabii hani dedik ya hani her şey pahalanıyor ediyor falan diye, ama yani burada da hibrit bir otomobille bunu sunmak zor olmuş ve dışarıdan baktığında, böyle baktığında tasarım olarak söyleyeceğim. Tabii ki deneyim olarak Honda'nın deneyimini az çok kullananlar da biliyor. Çok farklı, güzel bir deneyim olduğunu biliyoruz. Ama böyle bakınca yani çok farklı, inanılmaz bir arabadan bahsetmiyoruz. O yüzden sanki biraz zorlanabilirler gibi görünüyor. Şöyle baktığımızda, mesela şu açıdan baktığımızda, az önce söylediğim gibi yani Volkswagen için de söylediğimiz, Tiguan için söylediğimiz konu burada da geçerli. Yani çok böyle iddialı fiyatlar olmasa güzel olurmuş diyoruz, ama bakalım, görelim madem öyle. Evet. Hayırlı olsun biraz, tabii ki Honda için.
Biraz teknik detaylarından bahsedeyim abi, müsaadenle. Fiyat harici benim dikkatimi şu çekti. Diğer modellerinde de görebiliyoruz bunu. 380 litre bagaj hacmi var. Yani bu aslında bulunduğu segmente göre biraz ortalamanın altında. Ama ben bunun işte hibrit sistemden dolayı biraz olduğunu düşünüyorum. Arka koltuklar yatırıldığında tabii ki 1300 litreye kadar ulaşıyor, ama hani arka koltuk, yani araca 4 kişi bindiğinizde arkadaki bagaj bana göre biraz küçük kalıyor. Hibrit sisteme sahip olduğunu söylemiştim. Bu hibrit sistemde 2 litrelik bir benzinli motor var. Tek başına 143 beygir güç ve 186 Nm tork üretiyor. Elektrik motorun da desteğiyle 184 beygir güç ve 315 Nm tork sunuluyor. Motor mutlaka hani zaten güçlü bir motor. Elektrik motorunun da desteği var. O yüzden hani performans tarafında herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Kaldı ki hani bu 1639 kilogramlık aracın 0-100 hızlanması bile 8 saniye, yani 10 saniyenin çok altında performanslı bir araç olduğunu görüyoruz. Maksimum hızı da 173 kilometre ile sınırlı. Zaten günümüzde birçok otomobilde artık limitör var. Son hızlar oldukça limitli. Ama hani 170 kilometre biraz düşük mü onu bilmiyorum. Ben çok hız yapmayı seven birisi değilim. Bana göre çok problem değil, ama bazı kullanıcılar için problem olabilir. Evet. Onun dışında oldukça dolu bir araç. Fiyatı yüksek dedik ama hani birçok özellik var. 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, 10.2 inç dijital gösterge ekranı, 9 inç multimedya, 18 inç jantlar, 19'lar opsiyon olarak sunulmuş. İki farklı gövde rengi. Güvenlik donanımları ise dolu dolu, çok dolu bir araç, ama gerçekten hani fiyat olarak 2.6 milyon bence yüksek. Yani o fiyatlara baktığımız zaman %100 elektrikli bir otomobil almak istesen Tesla'yı satın alabiliyorsun.
Yani evet.
O yüzden hani biraz burada artık ne kadar satılır bilmiyorum.
Tercih etmezsin, ben de öyle düşünüyorum. Şu arkadaki konu dikkatimi çekti. Bu ortada çok önde. Tabii 2 kişilik düşünmüş arkası, yani 4 kişi olarak düşünülmüş.
Evet.
Böyle bir araç alınca da 4 kişi olması da beni de rahatsız etmiyor değil işin doğrusu. Ama birçok markada tabii böyle tercih etmiyor da değil. Onda şimdi haklarını yemeyeyim, ama bu bayağı arkada görünüyor şu. Hani buraya ortada oturacak kişi sanki ayaklarını buraya dayayacakmış gibi geldi. Buradaki bu kareden ben bunu görüyorum. Tabii görmek lazım, ama buradan da bakınca zaten ortadaki kişinin de pek de şansı yok gibi görünüyor. Bayağı arkası...
Birçok modelde olduğu gibi hani ortaya birisi oturabilir, ama uzun mesafelerde çok da rahat edemez.
Evet, çok doğru. Peki, teşekkür ediyoruz bunun için de. Ve bir başka habere geçiyoruz. Evet, buyursunlar efendim. Son haberimiz güzel bir haber sayılır bu. Bakalım, buyursunlar.
Yani evet, aslında elektrikli otomobillerle ilgili yine bir haber. Artık günümüzde birçok otomotiv dünyası ilgili haberler zaten elektrikli otomobillerle ilgili oluyor. Şöyle, Avrupa'da elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ilk kez %20'yi geçti. Ağustos ayından bahsediyoruz. Tabii ki geçen aydan bahsediyoruz.
Evet.
Ağustos ayında Avrupa Birliği ülkelerinde toplamda 165.156 adet elektrikli otomobil satılmış. Bu da az önce dediğim gibi toplam satışların %21'ine denk geliyor. Yani ne demek oluyor? Avrupa'da satılan her 5 otomobilden bir tanesi elektrikli olmuş. Bu tüm Avrupa ülkeleri için oldukça iyi bir durum. Çünkü zaten yetkililer de söylüyor. Artık %100 elektrikli otomobillere geçiyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. İşte 2035 yılında içten yanmalı motorlu otomobillerin, araçların satışının yasaklanması hedefleniyor. Tabii ki sentetik yakıtlı olanlar hariç, Almanya'nın baskıları sonucu. Bu yüzden Avrupa için güzel bir gelişme. Bu daha da artık Eylül ayından itibaren, diğer aylardan itibaren katlanarak devam edecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir detay gördüm. Malta hariç yanılmıyorsam diğer bütün Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobil satışlarında böyle artık ikili üçlü hanelere varan bir yüzde olarak artış gerçekleşmiş. Elektrikli otomobil satışları gerçekten geçen yılın aynı dönemine göre çok büyük derecelerde artmış. Dizel otomobiller zaten düşüş devam ediyor. Birçok otomobilde zaten baktığımızda motor seçenekleri arasında dizelin bile yer almadığını görüyoruz. Bu düşüş o yüzden hani çok normal. Dizel satılsa bence hala tercih edilmeye devam edilir büyük ihtimalle. Hele ki Türkiye gibi ülkelerde, bizim ülkemizde biliyorsun dizel çok seviliyor. %50'nin üzerindeyken mesela 8 yıl, sadece 8 yıl öncesinde şu anda %10, %12'lere kadar gerilemiş durumda. Şöyle de güzel bir detay var. Hibrit ve %100 elektrikli otomobillerin toplam payı ilk defa %50'nin üzerine çıkmış. Şu anda onların toplam satışlardaki payı %51. Bu da demek oluyor ki gerçekten Avrupa yavaş yavaş bu sıfır emisyon hedefine ulaşmaya başlıyor otomobillerde. Bakalım ilerleyen dönemde neler olacak? Elektrikli otomobil satışları ne düzeye gelecek? Buna hidrojenleri de ekleyebilecek miyiz? Çünkü bir yandan hidrojen araçlar da geliştiriliyor. Sadece bataryalı elektrikli araçlar olmasın, alternatifi de olsun diye. Ben onları da çok güzel bir teknoloji olarak buluyorum. Umarım onu da ekleyebiliriz ilerleyen dönemde.
Umarım, çok güzel söyledin. Bir taraftan da zannediyorum bu elektrikli otomobil meselesi tabii bir kültür konusu. Yani kültürel olarak da değişiyor ve ortada aslında Tesla ile beraber başlayan ve elektrikli otomobillere doğru giderken de bir beyin toplayan bir durum var. Yani elektrikli otomobil seviliyor. Mesela dizel otomobil eskiden de çok kullanılıyordu ama dizel otomobilin sağladığı katkı tabii ki işte daha az yakıtla daha çok yol gittiğin, daha ucuz bir yakıtla daha ucuz bir yakıt ve daha az bir yakıtla daha uzun yol gidebildiğin için bizim gibi ülkelerde özellikle çok önemliydi. Ama yani burada dizel otomobil hiçbir zaman öyle çok da böyle çok seviliyor değildi. Ama elektrikli otomobil için böyle farklı bir kültür söz konusu oluşuyor. Yani elektrikli otomobil evet sorunları var. Yani sorunlarından kastım her yerde işte daha önce konuştuk bunu. Nasıl olacak bu iş? Yani elektrikli olunca, herkes elektrikli olunca acaba sorunlarımız çözülecek mi, artacak mı diye konuştuk. Şimdiki vizyonla bakarsan artacak gibi görünüyor ama sonrasında ne olur, kim ne yapar, hangi marka nasıl bir şey yapar, işte altyapılar nasıl değiştirilir onu bilemediğimiz için işler değişiyor. Ama çok büyük ihtimalle Avrupa Birliği'nin haliyle bununla da ilgili de bir tasarrufu olacaktır mutlaka ve onun da olacağını, işe de yaradığını bu senin de haberinde verdiğin detaylar kanıtlıyor gibi görünüyor. Umarım önce doğa için tabii ki, sonra da hepimiz için faydalı olur. Bu yayından aklımda kalan o Megan E-Tech'in üst seviyesindeki vergi artışına yakalanmadan alacak o. Umarım artmaz, böylece herkes yakalar. Ama o sanki böyle kritik bir konu gibiydi. Lütfen sevgili izleyicilerimizden bu bölümü de, yani DH Plus'ta yayınlanan Megan E-Tech incelemesini de, incelemelerini izlemelerini tavsiye edelim. Ve ondan sonrasını sana bırakacağım. Herkese bu bölümde izledikleri için teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
Ben de herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten hani yine uzattık mı bilmiyorum. Başta sanki bir uzattık gibi geldi. Böyle hani sıktıksa kusura bakmayın. Onun dışında videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak, videoları paylaşarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, bu bizim için tam bir motivasyon kaynağı. İşimizi daha bir aşkla yapıyoruz bu şekilde bir destek gördüğümüzde. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
İyi hafta sonları.